Ayrım 16, Yaşam ve Yazgı, 2. kitap, Vasili Grossman, sayfa 180. Şimdi Strom, Suslakov'un koyu renk saçlı genç adamla konuşmasını izlerken, bu genç adamın Suslakov'dan hiçbir şey istemediğini gördü. Rica ne kadar zarif ve sevimli bir şekilde ifade edilirse edilsin, kimin ricada bulunduğu ve kimden ricada bulunulduğu her zaman tahmin edilebilir. Tam tersine genç adam Suslakov'la konuşmasını bir an önce bitirmeye hazırdı. Genç adam gösterişli bir saygıyla çapı işine selam verdi. Ama bu saygıda belli belirsiz ancak yine de hissedilen bir alaycılık vardı. "Laf aramızda, kim bu genç asilzade?" diye sordu Strum. "Kısa bir süreden beri Merkez Komitesi Bilim Şubesi'nde çalışıyor," dedi Postayev alçak sesle. "Biliyor musunuz," dedi Strum, "içimde olağanüstü bir duygu var. Bana öyle geliyor ki Stalingrad'daki azmimiz Newton'un azmi, Einstein'ın azmidir. Volga'daki zafer Einstein'ın düşüncelerinin zaferini işaret etmektedir. Kısacası işte böyle bir duygu." Şişakov şaşkın şaşkın güldü, hafifçe başını salladı. "Yoksa beni anlamıyor musunuz, Alexey Alexeyevich?" dedi Strum. Viktor Pavlovich'in yanı başında beliren bilim şubesinden genç adam gülümseyerek, "Evet, bulutlardaki su koyu renktir," dedi. "Galiba izafiyet teorisi denen şey de Rus Volgası'yla Albert Einstein arasındaki bir ilişki bulmaya yardımcı olabiliyor." "Denen şey mi?" dedi Strum hayretle ve kendisine gösterilen alaycı kötü niyetlilik yüzünden suratını ekşitti. Destek arayarak Şişakov'a baktı ama anlaşılan piramit şeklindeki Alexey Alexeyevich'in sakin saygısızlığı da Einstein'ı hedef alıyordu. Strum'u bir kin, içini acılan bir öfke kapladı. Bazen böyle olur, hakaret insanın başından aşağı kaynar su gibi dökülür. Kendini tutmak için büyük bir güç harcamak gerekir. Ama sonra evde gece kendisine hakaret edenlere cevabi konuşmasını yapardı ve yüreği soğur sakinleşirdi. Bazen kendini tutamayıp bağırır, bu hayali söylevlerde sevdiklerini savunarak düşmanlarıyla alay ederek el kol hareketleri yapardı. Lyudmila Nikolayevna Nadia'ya "baban yine nutuk atıyor" derdi. Bu dakikalarda sadece Einstein yüzünden hakarete uğramış hissetmiyordu kendini. Tanıdığı her insanın onunla çalışması hakkında konuşması, kendisinin de toplantıdakilerin dikkat merkezinde bulunması gerektiğini düşünüyordu Strum. Kalbi kırılmış ve hakarete uğramış hissediyordu kendini. Bu tür şeylere kırılmanın gülünç olduğunun farkındaydı ama kırılıyordu. Bir tek çapı için onunla yapıtı hakkında konuşmuştu. Strum uysal bir ses tonuyla şöyle dedi. "Faşistler dahi Einstein'ı kovdular ve faşistlerin fiziği maymunların fiziği oldu. Ama çok şükür biz faşizmin ilerlemesini durdurduk ve her şey bir arada. Volga, Stalingrad, zamanımızın en büyük dahisi Albert Einstein, en ücra köy okuması yazması olmayan yaşlı köylü kadın ve hepimize gerekli olan özgürlük. İşte bunların hepsi birleşti. Galiba karışık ifade ettim ama herhalde bu karışıklıktan daha açık bir şey de yoktur." "Viktor Pavlovich, bana öyle geliyor ki sizin övgülerinizde Einstein'ın büyük bir yeri var," dedi Şişakov. "Genel olarak," dedi Postayev neşeyle, "ben de öyle olduğunu söylerdim." Bilim şubesinden genç adam ise Strum'a üzgün üzgün baktı. "Demek öyle Strum yoldaş," dedi genç adam ve Strum adamın sesindeki kötü niyeti bir kez daha hissetti. "Halkımız için böylesine önemli günlerde Einstein'la Volga'yı yüreğinizde birleştirmek size doğal geliyor. Oysa sizinle aynı düşüncede olmayanların yüreklerinde bu günlerde uyanan başka bir şey var. Ancak başkasının yüreği üzerinde hiç kimsenin özgürlüğü yoktur. Bu konuda tartışacak bir şey de yoktur. Einstein değerlendirmenize gelince bu konuda tartışılabilir. Çünkü idealist bir teoriyi bilimin yüksek başarısı olarak göstermek bence gereksizdir." "Yapmayın ama," diye genç adamın sözünü kesti Strum. Sonra kibirli bir öğretmen sesiyle şöyle dedi. "Alexey Alexeyevich, Einstein'ın olmadığı çağdaş fizik maymunların fiziğidir. Einstein, Galileo, Newton adlarıyla alay etmeye hakkımız yok." Strum parmağını sallayarak Alexey Alexeyevich'i uyardı. Şişakov'un göz kırpmaya başladığını gördü. Bir süre sonra Strom pencerenin yanında dikilmiş, bu beklenmedik çatışmayı kah fısıltıyla, kah yüksek sesle Sokolov'a anlatıyordu. ''Siz de hemen yanı başımda duruyordunuz ve hiçbir şey işitmediniz demek.'' dedi Strom. Çepıjin de aksi gibi yanımdan gitmişti. O da bir şey işitmedi. Kaşlarını çattı sustu. Çocuk gibi saf saf bugün kazanacağı zaferin hayalini kuruyordu. Anlaşılan genç bürokratın gelişi herkeste bir heyecan uyandırmıştı. Sokolov Strom'un aklından geçeni doğru tahmin ederek birden ''Bu genç adamın adını biliyor musunuz? Kimmiş?'' diye sordu. ''Bir fikrim yok.'' diye yanıtladı Strom. Sokolov dudaklarını Strom'un kulağına yaklaştırıp bir şeyler fısıldamaya başladı. ''Ne diyorsunuz?'' diye aykırdı Strom. Ve piramit şeklindeki akademi üyesinin ve Suslakov'un üniversite öğrencisi yaşındaki bu genç adama karşı kendisine anlaşılmaz gelen davranışlarını anımsayıp uzata uzata şöyle dedi. ''Demek öyle.'' Ben de şaşıp duruyordum. Sokolov Strom'a gülerek şöyle dedi. ''İlk günden beri bilim şubesinde olsun, akademi yönetiminde olsun hep dostça ilişkiler kurdunuz. Vergi müfettişinin karşısında kendi gelirleri hakkında atıp tutan Mark Twain'in roman kahramanı gibisiniz.'' Ama bu espri Strom'un hoşuna gitmedi, şu soruyu sordu. ''Yanımda dururken tartışmamızı gerçekten duymadınız mı? Yoksa maliye müfettişiyle konuşmama karışmak mı istemediniz?'' Sokolov'un küçük gözleri Strom'a gülümsedi. Bu küçük gözler iyilik dolu, iyilik dolduğu için de güzeldi. ''Viktor Pavlovich, bozulmayın.'' dedi Sokolov. ''Yoksa Shishagov'un çalışmanızı değerlendirebileceğini mi düşünüyordunuz siz?'' ''Ah tanrım, tanrım, bir yığın saçma sapan iş yapılıyor burada. Oysa sizin çalışmanız eksiksiz, gerçek bir çalışma.'' Sokolov'un gözlerinde de sesinde de Strom'un kazanda bir sonbahar akşamı onun evine giderken kendisinden beklediği ciddiyet ve sıcaklık vardı. O zaman kazanda Viktor Pavlovich bu ciddiyet ve sıcaklığı almamıştı. Toplantı başladı. Konuşmacılar bu zor savaş döneminde bilimin görevlerinden, güçlerini ulusal dava için harcamaya, Alman faşizmiyle savaşında orduya yardım etmeye hazır olduklarından söz ediyorlardı. Akademi bünyesindeki enstitülerin çalışmalarından, parti merkez komitesinin bilim adamlarına yaptığı yardımdan, orduyu ve halkı yöneten Stalin yoldaşın bilim sorunlarıyla ilgilenmeye zaman ayırdığından, bilim adamlarının da partinin ve şahsen Stalin yoldaşın güvenini haklı çıkarmak zorunda olduklarından söz ediliyordu. Yeni koşullarda kaçınılmaz hale gelen örgütsel değişikliklerden de konuşuluyordu. Fizikçiler kendi enstitülerinin bilimsel planlarından hoşnut olmadıklarını, yalnızca teorik konulara çok fazla önem verildiğini hayretle öğrendiler. Suslakov'un yaşamdan uzak bir enstitü sözleri salonda fısıltıyla kulaktan kulağa aktarılıyordu. 27. Bölüm. Parti Merkez Komitesi'nde ülkedeki bilimsel çalışmaların durumu ele alınıyordu. Partinin şimdi en büyük önemi fiziğin, matematiğin ve kimyanın gelişmesine verdiği konuşuluyordu. Merkez Komitesi bilimin yüzünü üretime çevirmek, yaşamla daha yakın, daha sıkı bir ilişki kurmak zorunda olduğu görüşündeydi. Toplantıda Stalin'in de bulunduğu, her zaman olduğu gibi piposunu elinde tutarak salonda dolaştığı, dolaşırken kah konuşmacıların sözlerine, kah kendi düşüncelerine kulak vererek arada bir dalgın dalgın durduğu konuşuluyordu. Toplantıya katılanlar idealizme, ulusal felsefenin ve bilimin önemsenmemesine sert bir şekilde karşı çıkıyorlardı. Stalin toplantıda iki kez konuşmuştu. Scherbakov akademi bütçesinin kısıtlanmasından yana konuştuğunda Stalin olumsuz anlamda başını sallamış ve şöyle demişti. ''Bilim yapmak sabun yapmak değildir. Akademide tasarrufa gitmeyeceğiz.'' İkinci konuşmasını toplantıda zararlı idealist teorilerden ve bilim adamlarının batı bilimi karşısındaki aşırı hayranlığından söz edildiğinde yapmıştı. Stalin başını sallamış ve nihayetinde insanlarımızı Arakçe evlerden korumamız gerekir demişti. Dipnot. Adını 1. Alexander dönemindeki bakan Arakçe evden alan Rusya'da 19. yüzyıl başlarında uygulanmış sınırsız polis despotizmi. Çevirinin notu. bu toplantıya çağrılmış olan bilim adamları başkalarına söylemeyeceklerine dair söz aldıktan sonra toplantıyı dostlarına anlattılar. 3 gün sonra Moskova'daki bilim adamlarının tümü toplantının ayrıntılarını aile ve dost çevrelerinde alçak sesle konuşuyorlardı. Stalin'in saçlarının ağardığını, ağzındaki dişlerin karardığını, çürüdüğünü, ince parmaklı ellerinin güzel, yüzünün çiçek bozuğu olduğunu fısıltıyla söylüyorlardı. Bu anlatılanları dinleyen ve henüz reşit olmayan çocukları da şöyle uyarıyorlardı. ''Bana bak, gevezelik edecek olursan sadece kendini değil hepimizi yakarsın.'' Herkes bilim adamlarının durumunun çok iyi olacağını düşünüyordu. Stalin'in Arakçeyevlik'le ilgili sözlerine büyük umutlar bağlanıyordu. Birkaç gün sonra ünlü botanikçi ve genetikçi Chetverikov tutuklandı. Chetverikov'un tutuklanma nedeniyle ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Bazıları onun casus olduğunu, bazıları yurt dışı yolculukları sırasında Rus göçmenlerle görüştüğünü, bazıları Alman olan karısının Berlin'de yaşayan kız kardeşiyle savaştan önce mektuplaştığını, bazıları salgın hastalık ve kıtlık çıkarmak için işe yaramaz buğday cinslerini teşvik etmeye çalıştığını söylüyorlardı. Bazıları tutuklanmasını işaret parmağıyla ilgili olarak söylediği bir tümceye, diğer bazıları ise bir çocukluk arkadaşına anlattığı siyasi bir fıkraya bağlıyordu. Savaş sırasında siyasi tutuklamalar nispeten az duyuluyordu ve aralarında Şutrum'un da bulunduğu pek çok kişi için bu korkunç davalar ebediyen bitmiş gibi görünmeye başlamıştı. Hemen hemen her gün bir gece önce tutuklanan insanların adlarının sayıldığı 1937 yılı akıllara geldi. İnsanların bu durumu telefonda birbirlerine bu gece Anna Andreevna'nın kocası rahatsızlandı diye haber verdikleri anımsandı. Komşuların tutuklananlarla ilgili olarak telefonda gitti ve ne zaman döneceği belli değil diye yanıt verdikleri anımsandı. İnsanların nasıl tutuklandığına ilişkin anlatılanlar akıllara geldi. Eve gelmişler, o sırada bebeği yıkıyormuş. İşten, tiyatrodan gecenin yarısında almışlar. Şunlar da anımsandı. Arama 2 gün sürdü. Her şeyi alt üst ettiler. Döşemeleri bile kaldırdılar. Neredeyse hiçbir şeye bakmadılar. Nezaketen kitapların sayfalarını karıştırdılar. Giden ve geri gelmeyen onlarca insanın adları anımsandı. Akademi üyesi Vavilov, Vize, Ozan Mandelstam, yazar Babel, Boris Pilniak, Meyerhold, bakteriyolog Korşunov ve Zlatorogov, Profesör Pletnev, Doktor Levin. Ama mesele tutuklananların seçkin, tanınmış kişiler olmaları değildi. Mesele tanınmış kişilerin de adı duyulmamış, sıradan önemsiz kişilerin de suçsuz olmaları, hepsinin namusuyla çalışan insanlar olmalarıydı. Yoksa bütün bunlar yeniden mi başlıyor? Yoksa savaştan sonra da gece ayak seslerinden, arabaların kornalarından yürekler duracak? Özgürlük savaşını ve bunu bağdaştırmak ne kadar zor. Evet, evet, kazanda gereksiz yere ne kadar boş boğazlık ettik. Chetverikov'un tutuklanmasından bir hafta sonra ise Chepyzin fizik enstitüsünden ayrıldığını açıkladı ve yerine Shishakov atandı. Akademi başkanı Chepyzin'in evine gitti. Chepyzin'i Beria mı, Malenkov mu birinin sözde yanına çağırdığını, Chepyzin'in enstitünün tematik planını değiştirmeyi reddettiğini söylüyorlardı. Chepyzin'in büyük bilimsel hizmetlerine saygı göstererek ilk başta ona karşı önlemler almak istemedikleri söyleniyordu. Aynı zamanda genç bir liberal olan müdür Pimenov da göreve uygun değil diye işten uzaklaştırılmıştı. Akademi üyesi Shishakov'a müdürlük görevi ve Chepyzin tarafından yürütülen bilimsel yönetim verilmişti. Bu olaylardan sonra Chepyzin'in kalp krizi geçirdiği söylentisi yayıldı. Shutrum hemen Chepyzin'e gitmeye niyetlendi, telefon etti. Telefonu açan hizmetçi kadın, Dmitri Petrovich'in gerçekten de son günlerde kendini kötü hissettiğini ve doktorun tavsiyesiyle Nadejda Fyodorovna ile birlikte kent dışına gittiğini, 2-3 hafta sonra döneceğini söyledi. Shutrum Lyudmila'ya işte böyle sanki küçük bir çocuğu tramvayın basamağından indiriyorlar diyordu. Buna da Arakçeyevlik'ten koruma deniyor. Marksist Chepyzin'in Budist ya da Lamaist olmasının fizik açısından ne önemi var? Çapı için bir ekol kurmuştur. Çapı için Rutherford'un dostudur. Çapı için denklemini her kapıcı bilir.
Kapıcılar konusunda abarttım baba, dedi Nadia.
Bana bak, boş boğazlık etme sakın. Yalnız kendini değil hepimizi mahvedersin, dedi Strum.
Biliyorum, bu tür konuşmalar sadece evdekiler için.
Strum tatlılıkla şöyle dedi. Nadia'cığım, merkez komitesi kararını değiştirmek için ne yapabilirim? Kafamı duvara mı vurayım? Hem Dmitri Petrovic ayrılmak istediğini kendisi açıkladı. Hem söylendiğine göre halk onun çalışmalarını onaylamıyormuş.
Bu kadar heyecanlanmaya gerek yok, dedi Lyudmila Nikolayevna kocasına. Ayrıca sen de Dmitri Petrovic'le tartışmıştın.
Tartışmadan gerçek dostluk olmaz.
Aynen öyle, dedi Lyudmila Nikolayevna. Hem görürsün, o dilinle seni laboratuvar yönetiminden de atarlar.
Beni kaygılandıran bu değil, dedi Strum. Nadia haklı. Aslında benim bütün konuşmalarım iç tüketim için. Cebimin içinden elimle yaptığım alay işareti. Chet Verico'ya telefon et, ona uğra. Birbirinizi tanıyorsunuz.
Hoş olmaz. Hem birbirimizi o kadar yakından tanımıyoruz, dedi Lyudmila Nikolayevna. Ona hiçbir yardımım dokunmaz. Şimdi beni ne yapsın? Bu tür olaylardan sonra sen olsan telefon eder misin birine?
Ama bence etmek gerekir, dedi Nadia. Strum yüzünü buruşturdu. Evet, telefon da aslında cebimin içinden yaptığım alay işareti.
Çapıcı'nın gidişiyle ilgili olarak karısıyla ve kızıyla değil Sokolov'la konuşmak istiyordu. Ancak Pyotr Lavrentyevich'e telefon etmemek için zorluyordu kendini. Telefonda konuşulacak bir konu değildi bu. Yine de garip bir durum var. Neden Şişakov? Strum'un son çalışmasının bilimde bir olay olduğu ortada. Çapıcı'nın bilim kurulunda bunun 10 yıl içinde Sovyet fizik teorisindeki en önemli olay olduğunu söyledi. Ama enstitünün başına Şişakov'u getiriyorlar. Şaka mı? Adam yüzlerce fotoğrafa bakıyor, sola giden elektron izlerini görüyor ve birden sağa giden aynı izlerin, aynı parçacıkların fotoğrafları geliyor karşısına. Pozitronu avucunun içinde tuttuğu söylenebilirdi. Genç Savostyanov bile anlardı. Şişakov ise dudaklarını şişirmiş, fotoğrafları bozuk diye bir kenara koymuştu. Ah, demişti Selifa, sağını solunu bilmezsen böyle olur işte. Ancak en garip olan da böyle şeylerin nedense hiç kimseyi şaşırtmaması. Bunlar bir şekilde kendiliklerinden doğal görünüyorlar. Strum'un bütün arkadaşları da, karısı da, kendisi de bu durumu normal sayıyorlar. Strum müdürlük için uygun değil, Şişakov ise uygun. Ne demişti Postayev?
Tabii ya, en önemlisi siz de, ben de Rusuz, demişti.
Ama Çepıjin'den daha Rus olmak zordur herhalde. Strum sabah enstitüye giderken doktordan laboranta kadar bütün enstitü çalışanlarının sadece ve sadece Çepıjin hakkında konuştuklarını gözünün önüne getiriyordu. Enstitünün ana giriş kapısının önünde Zis marka bir otomobil duruyor, gözlüklü yaşlıca şoför gazete okuyordu. Strum'un yazın laboratuvarda birlikte çay içtiği yaşlı kapıcı onu merdivende karşıladı ve yeni müdür geldi, dedi. Sonra çok üzgün bir edayla bizim Dmitri Petrovic'e ne oldu diye sordu. Laborantlar salonda bir gün önce Kazan'dan gelen donanımın montajı ile ilgili konuşuyorlardı. Ana laboratuvar salonuna büyük sandıklar yığılmıştı. Eski donanımla birlikte Ural'da yapılan yeni cihaz da gelmişti. Strum'a kibirli görünen yüzüyle Nozrin çok büyük tahta bir sandığın yanında dikiliyordu. Perepeltsin sandığın çevresinde tek ayağının üstünde sıçrıyordu. Koltuk değneğini koltuğunun altına almıştı.
''Görüyorsunuz işte Viktor Pavlovich'' dedi Anna Stepanovna sandıkları göstererek. ''Böyle azman bir şeyi kör bile görür'' dedi Persepelitsin.
Ama Anna Stepanovna'nın kastettiği sandıklar değildi.
''Görüyorum, görüyorum elbette, görüyorum'' dedi Strum.
''Bir saat sonra işçiler gelecekler'' dedi Nozrin. ''Biz Profesör Markov'la sözleştik.'' Nozrin bu sözleri bir patronun sakin, yavaş sesiyle söylemişti. Gücünü gösterme zamanı gelmişti. Strum çalışma odasına geçti. Markov ve Savostyanov kanepede oturuyorlardı. Sokolov pencerenin yanında ayakta duruyordu. Bitişik'teki manyetik laboratuvarının şefi Sıva için çalışma masasının arkasında oturuyor, kendi sardığı sigara içiyordu.
Şutrum içeri girdiğinde Sveç'in ayağa kalktı ve koltuğunu ona bıraktı. Ev sahibinin yeri.
Önemli değil, oturun oturun dedi Şutrum ve hemen sordu. Yüce meclisinizde ne konuşuluyor?
Marco şöyle dedi. Özel mağaza limitlerinden falan sözde akademi üyeleri için limit 1500'e, ölen üyeler içinse halk sanatçıları ve Lebedev kumaş benzeri büyük ozanlarınki gibi 500'e çıkarılıyormuş.
Donanımın montajına başlayalım dedi Şutrum. Dimitri Petrovic de enstitüde yok artık. Ne derler, ev yanar ama saat durmaz çalışır.
Ancak oturanlar Şutrum'un açmaya çalıştığı konuyu konuşmayı kabul etmediler. Savostyanov şöyle dedi.
Dün kuzenim gelmişti, hastaneden çıkmış cepheye gidiyormuş. İçki içmek istedik. 350 rubleye komşudan yarım litre vodka aldım.
Harika dedi Sveç'in.
Bilim yapmak, sabun yapmak değildir dedi Savostyanov neşeyle. Ancak arkadaşlarının yüzünden şakanın yersiz kaçtığını gördü. Yeni şef gelmiş dedi Şutrum.
Çok enerjik bir adam dedi Sveç'in.
Alexey Alekseyeviç de sırtımız yere gelmez dedi Markov. Yoldaş Yidanov'un evinde çay içmiş.
16. ayının sonu. Sayfa 191.